Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları'nın hazırladığı 2,5 dakikalık bir videonun eşliğinde onların sorduğu soruya, onların diyorum ısrarla çünkü kendini o toplumun çok dışında gören, üstelik kendi durduğu yeri tek meşru yer olarak gören, çarpık bir zihniyetin hazırladığı 2,5 dakikalık bir videonun eşliğinde kim olduğumuzu konuştuk. Biz kimiz, gerçekten kimiz, sen kimsin diye soran sen kimsin sorusunun yanıtını aradık. O yanıt ve o yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız ama Periskop izleyicileri aşağıdan 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşunu kullanarak diğer dostları da çağıracaklar. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Hatta şu dakika itibariyle yaptım bile, çağırdım herkesi. Herkes burada olsun, hep beraber oturalım, konuşalım. Gazetelerin içinde ne olduğuna bir bakalım diye. Ne var? Valla sorunun cevabını bir gün böyle ağız dolusu hem de yüzümde güller açarak, ya gazeteler var ya yazılmadık şey bırakmamış, her şeyi didik didik incelemiş, kurcalamış ve çok güzel hazırlamış demeyi çok isterdim ama öyle bir şey yok. Olmayacaktı zaten. Çünkü bugün gazete diye nitelediğimiz şeylerin tamamı aslında bir şekilde iktidarın talimatıyla hazırlanan, üstelik kâr etmeyen, son derece büyük zarar içindeki ticari işletmeler. Çok dandik şeyler yaptıkları ortada. Mesela adını anmaya gerek yok. Hani 5 sene önce hep söylerdim, yağmurlu havada eve girdiğinizde ayağınızın altından, ayakkabınızın altından çamur bulaşmasın diye zemine bile sermeyin denilen pislik paçavralarda. Mesela bugün onun köşe yazarlarından bir tanesi Bekir abinin ardından, Bekir Coşkun'un ardından ağız alınmayacak hakaretler etmiş. Öyle yazının bir sonu var ki yani gerçekten iğrenç, aşağılık insanlar bunlar. Ama normal aslında, kendilerinden bekleneni yapıyorlar. Bir yanıyla da şaşırtmadıkları için aslında teşekkür etmek lazım. Bekir Coşkun demişken dün Ankara'da bir cenaze töreninin eşliğinde Bilkent'teki Bilkent Camii'nin, Doğramacızade Camii'nden son yolculuğuna uğurladık. Bugün de Tülmen Köyü'nde, Şanlıurfa'da babasının koynuna gömülecek. Vasiyet ettiği gibi tıpkı. Dün çok kalabalık bir grup yolcu ettik ve çok sayıda dostla da konuştuk aynı şeyi. Sadece Bekir abinin bir araya getirebileceği bir kalabalıktı oradaki. İnsanlar birbirlerine küs olan, dargın olan, tanımayan, tanıyan herkes bir aradaydı. Kemal Kılıçdaroğlu da oradaydı, veda için gelmişti. Ben de son görevimi yaptım. Tabutuna bir omuz verebilmek, en azından o kadarcık bir görevi ifa edebilmek iyi geldi. Bütün sıkıntısına, derdine rağmen Allah nur içinde yatırsın, tekrar bir kez daha söyleyelim. Rahmet eylesin. Ve bırakıp gittikleri için ben kendi adıma da, yani orada hoca helallik isterken elbette iyi bildirdik, helal olsun dedik ama umarız o da helal etmiştir haklarını. Bunun dışında gazetelerde ne var? Bir kere resmi gazetede yayınlanan bir karar var ve o kararnamenin eşliğinde Türkiye'de Mısır'dan buğdaya kadar 31 Aralık tarihine, bu yılın sonuna kadar gümrük vergisinin sıfırlandığı söyleniyor. Aslında orada söyleniyor diyorum çünkü oturup benim inceleme yapma şansım olmadı. Sadece kodlarıyla yazılıyor. Ama tarım yazarları, mesela sevgili Ali Ekber Yıldırım yapacaktır bunu. Bunun anlamı şu. Yani işte kıçımıza tıkanacak son pamuğa kadar, kusura bakmayın daha açık söylenemez. Yani ne diyeyim ben size, yani kıvırayım mı karşınızda, ama öyle. Yani son yolculuğa uğurlanırken yapılacak o kullanılacak son parça pamuğa kadar her şeyin ithal olduğu bir ülkede Mısır'dan buğdaya, nişastaya, şerbete, aklınıza ne geliyorsa her şeyde gümrük vergisi sıfırlandı. Nedir sıfırlamanın gerekçesi? İthal edeceğiz demek bu. O zaman kardeşim şu soruyu sormayacak mıyız biz? Bu ülkenin çiftçisi taş mı yesin? Öyle ama. Öyle. Ya bu ülkenin çiftçisinin çok büyük bölümü de yaşanan düzenden memnuniyetsiz falan değil. Değil mi? Siz görüyor musunuz etrafınızda? Yo, iktidarın devamından yana bir şey yok, derdi yok. O zaman onlar mutlu. Değil mi? Ama öyle değil işte. Bizim yediğimiz, kullandığımız her şeye zam geliyor. Çünkü birileri diyor yani dolarla dövizle ne işin var? Aha bu işin var. Dolarla dövizle işin yoksa senin niye gümrük vergisini sıfırlıyorsun? Yapma. Yapma, gümrük vergisini sıfırlama. Vergisiz Türkiye lambırç diye gelmesin onların hiçbiri. Bir yandan yalan söylüyorsun, aralıksız yalan söylüyorsun. Öbür taraftan Çankaya'nın göbeğine askıda ekmek bırakıyorsun. Öbür taraftan 2,5 dakikalık goy goy videosu hazırlıyorsun falan. Ama hepsi eline yüzüne bulaşıyor. Askıda ekmek standını kaldırıyorsun. Video, bakın göreceksiniz, videoyla ilgili de aynı şey yaşanacak. Kimse sahiplenmeyecek. Yani ne var kardeşim orada? Şu sorunun yanıtı yok çünkü. Ya kardeşim 97 yıllık bir cumhuriyette 8 gün sonra kutlayacağız ya en büyük bayramımız kardeşim. Kimseden kurarken de izin almadık, bu saatten sonra kutlarken de izin almayacağımız en büyük bayramımız. Ve sen orada bahsederken abuk sabuk isimleri koyuyorsun. Atatürk'ten tek kelime bahsetmiyorsun. Utanman lazım diyeceğim ama utanma hissi insanlara özgü bir his. O yüzden sen rahat ol. Ama göreceksiniz bakın kimse sahiplenemeyecek bunu. Kimse. Herkes ya kim hazırlıyor ya hiç de şey değil ya olmamış ya. Olmamış tabii. Bugün ilk yayında konuştuk ya Ahmet Taner Kışlalı'nın 21. ölüm yıl dönümü. Ama yatağında huzur içinde dünyayla bütün işlerini halletmişken falan ölmedi. Öldürüldü, yaşamdan kopartıldı Ahmet Taner Hoca. Ve onun söylemiyle tam da Atatürk'e anlattığı gibi hani 90'ların sonunda yazdığı bir yazıydı. Tam tarihini hatırlamıyorum ama 90'ların sonunda yazmıştı. Atatürk'ün neden suçlu olduğunu mesela bu ülkede Fransız kadınından daha önce kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi için çabaladığını ve bugün o sayede kadınların başbakan dahi olabildiğini dahi diyorum bunu aşağılamak için kullanmıyorum. Hala dünyada insanların kadına bakışı ortadayken söylüyorum. Türkiye'de çocuk işçiliğin standardının Cumhuriyet tarihinin başında nasıl tutturulabildiğinin göstergesini anlatarak mesela Fransa'da yerin 7 kat dibinde 9 yaşında çocuklar çalıştırılırken hatırlıyor musunuz burada okuduk Charles Dickens'ı eski değil ki kardeşim okuduğumuz roman klasikler insana bunu da verir 9 yaşında çocukların nasıl çalıştırıldığını gördük orada sen bunlardan bahsediyorsun. O zaman Atatürk suçlu diyordu Ahmet Taner Kışlalı. Evet suçlu, bunları yaptırmadığı için suçlu. Atatürk günahsız bir insan değil ki ya. İnsan kardeşim, insan. Birilerinin heykelini büstünü çatır çatır sağa sola çakıp kafaya zihni kazıyacağını düşündüğü gibi bir sıradan bir insan. Hataları var, çok ciddi hataları var. Ama sonuçta bırakıp gittiği eser, eğer sen de koyacaksan karşısına bir şey yarıştıralım. Ama karşısına koyacağın şey askıda ekmekse hiç girmeyelim. Ya da yaptığın 2,5 dakikalık videoyla bizim ecdadımız falan diyorsan ecdadınla sana başarılar dileyim. Gerçekten mutluluklar. Şimdi gazetelerde ne var? Bir kere bugün ondan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'yi bu konu üzerinden epeyce bir sallayacaklar, karıştıracaklar. Belli. İYİ Parti içindeki kargaşa. Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından bugün Ahmet Hakan, Ümit Özdağ benim yayınıma nasıl geldi, yayından önce ne konuştuk, yayında ne yapacağını bana anlattım sorusunun cevabını vermiş ve demiş ki evet, evet söyledi, çok büyük bomba patlatmaya geliyorum diye kendisi aradı yayına çıkmak istedi diyor. Bakın Ümit Özdağ, onun siyasi stratejisini kim hazırlıyor bilmiyorum. Ya bence kimse hazırlamıyor bu arada. Ama eğer Ümit Hoca kendi yapıyorsa çok büyük yanlışın içinde. Çok büyük bir yanlışın içinde. Gerçekten buradan ona ekmek falan çıkmaz. Çok ciddi söylüyorum. Ya biraz hocanın yapısını da bildiğim için söylüyorum. Ya buradan ne olur biliyor musunuz hocam? Metin Feyzoğlu olur en fazla. Eğer siz öyle bir şey biçiyorsanız kendinize başarılar diliyorum. Ama öbür türlü buradan bir şey çıkmaz. Yaptığınız iş son derece yanlış. Son derece. Hele yaptığınız kanal, yer, kişi yanlışın ötesi. Ama tabii kendi bileceği şey ne istiyorsa onu yapar yani koskoca bir insan. Orada anlatılanlar. Bugün oho millet ne biçim coşmuş ya. Enver Altaylı'dan girmiş, Ruzi Nazar'dan çıkmış falan. Uçuyor herkes. Uçuyor. Dünya casusluk tarihini çok iyi biliyor herkes. Vallahi billahi acayip ya. Çatır çatır anlatmış yani. Ama buradan bir şey çıkmaz. Yalnız şunu göreceğiz. Dün sabah da söylemiştim size. Elbette bu acayip kullanılacak yani. Sağ solu çekiştirilecek, ittirilecek, sürttürülecek. Daha çok ekmek yenir buradan. Birileri çok ekmek yer. Çok bu pilav çok su kaldırır da. Vallahi pirinç diri bile kalır hatta bittikten sonra. Bana kalırsa. Ama bu bittiğinde etrafta bırakacağı siyasi mevdaların arasında hiç aklınıza gelmedik insanlar kalabilir. Yani insanlar çok acayip bir bakış değişikliği yaşayabilirler. Bence Ümit Hoca çok acayip, çok saçma sapan bir iş yaptı gerçekten. Ve kanal, giriş, gelişme, sonuç alayı yanlış yani. Alayı yanlış. İçinde elle tutulur tek bir şey yok. Çünkü bugün mesela Meral Akşener'in hani Ümit Özdağ konuşurken dedim ya ben de tekrarını izledim diye. Şimdi Meral Akşener'in konuşması sırasında söylediği bir şey var. Ümit Özdağ diyor ki ben Burak Avuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledim Meral Akşener'e. O da devletin iki önemli isminden bunun teyidini istediğini ama onların bizde böyle bir bilgi yok dediğini söyledi. Yazının içine yazmış Hulusi Akar'la Hakan Fidan. Bakın şimdi bu olay kurgulayanların da canını sıkabilecek bir noktaya gidecektir muhtemelen. Çünkü burada çok fazla şey konuşulacak. Mecburen yani bunu kim konuştu, kim getirdi, ilk yayının sonunda konuştuk ya. Yani AKP Grup Başkan Vekili Bülent Tezcan'ın söylediği mesela saçmalığın dibi söylediği söz. Çünkü diyor ki bu sadece bir partinin milletvekiliyle il başkanı arasındaki tartışma değil, Türkiye'nin sorunu olmuştur. E Bülent Arınç'la Melik Gökçek arasındaki tartışma kimin sorunuydu? Ayrılıkçı Tamil gerillalarının mı? Onu kapattınız üstünü. Hatta Bülent Arınç hiç utanmadan dedi ki bizim partimizin iç sorunu, kapattı. Ne oldu? Bakın bugünün başlığının ne kadar saçma olduğunu, ya bugün yaşadığımız başlıkların ne kadar saçma olduğunu gösteriyor bu. Yani çok, çok basit ya, çok basit, çok ortada, çok rahat bir şey bu. Çok. Göreceksiniz ama planlayanlar için de çok can sıkıcı bir döneme giriliyor bana kalırsa. Ümit Hoca, bir kez daha söylüyorum Ümit Özdağ. Ahmet Hakan çatır çatır diyor ki son derece bilinçli, aradı beni. İyi Parti'de yaşananlarla ilgili konuşmak istediğini söyledi. Hatta öncesinde çay kahve içerken Bülent Tezcan mı dedim ben? Bülent Turan demedim mi? Özür dilerim Bülent Turan, eğer öyle dediysem. Çay kahve içerken bana anlattı. Yani Burak Avuncu ile ilgili hikayeyi orada anlatmış yayın öncesinde. Bunun ne kadarını yayında söyleyebileceksiniz diye sordum. Kendisi de bana bakalım göreceğiz dedi. Ama içeride, o içerideki söylediklerinin bile çok daha fazlasını söyledi. Hatta şöyle diyor, beraberinde gelen heyet, mealen söylüyorum, onlar bile o kadar şaşırdılar ki yayından sonra stüdyoya girip hocam ortalığı darmadağın ettiniz dediler. Ama burada Ümit Özdağ'ın yayına gelmeden önce büyük bomba patlatacağım dediğini Ahmet Hakan boru gibi yazmış. Vallahi Ümit Hoca'nın bunu anlatması lazım, Ümit Özdağ. Onun için diyorum siyasi stratejisini kim belirliyor bilmiyorum. Bence hiç kimse belirlemiyor. Ama olur da biri yazıyorsa yanınızda direkt atın. Direkt atın. Ya da bundan sonrası için size bir Metin Feyzioğlu hayatında beraber mutluluklar diliyorum o siyasi stratejinizi oluşturan arkadaşla birlikte. Kimdir bilmiyorum ama buradan iyilik çıkmaz yani hocam. Hakikaten çıkmaz. Neyse göreceğiz işte. Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayalım. Her sabah olduğu gibi. İyi Parti karıştı, derin kırılma. Özdağ'ın sözleri krizi büyüttü. Akşener saldırı bekliyorduk dedi. AKP'li Turan'ı suçladı. İyi Parti'de oy verilmeyecekler listesiyle başlayan kriz, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın il başkanı Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ve Kars'ın HDP'ye kazandırıldığını iddia etmesiyle doruğa çıktı. Partinin bölünmeye çalışıldığını belirten yöneticiler ve il başkanları Özdağ'ın ihracını konuşuyor. Özdağ'ı yalancılıkla suçlayan Akşener, İyi Parti'nin dağılacağı yönünde paylaşım yapan AKP'li Bülent Turan'ı da hedef aldı. Akşener, partimize saldırıyı bekliyorduk, olacakları izleyeceğiz dedi. Turan, Akşener'den FETÖ'cü iddiasına cevap vermesini bekliyoruz yanıtı verdi. Vallahi Bülent Bey, bence versin Meral Hanım. Ben çok katılıyorum orada size. Ama siz de partiyle ilgili bir konuşun ya. Ya bak hala söylüyorum. Partinizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup müdür yardımcısı Fethullah Gülen'in önünde yerde diz çökmüş oturan kişi. Bununla ilgili konuşmayı düşünür müsünüz? Bence onu da konuşun. Ya bunların hepsi konuşulsun. Ben Burak Avuncu'yu hayatımda hiç görmedim. Bak hiç görmedim diyorum. Bırak elini sıkmayı konuşmayı falan. Hiç görmedim. Ama zaten dava açarak ben bunu ispatlayacağım dedi o. O süreç devam edecek. Beni ilgilendiren Bülent Turan'ın sözleri. Bunu anlatmak zorundasınız. Herkes duymak zorunda bunu. Kimsenin kıvıracak şeyi yok. Ve burada söylenen iddiaların bazıları çok saçma. Yani deniyor ki Ümit Özdağ'ın, işte onun için diyorum siyasi stratejiyi belirlerken araya çok zorlama bir Kars muhabbeti sokuyor. Ben yayının tekrarını izledim ya. Oturup gece saat 2.30'a kadar onunla uğraştım. Yayının tekrarı Kars muhabbeti sokuyor ve orada diyor ki ben çok uyardım diyor genel başkanı. Biz Kars'ı kazanamıyoruz ama MHP de kaybediyor dedim. Buna rağmen hiçbir şey yapılmadı. Bunun anlamı ne? Tam da burada Selda Güneysu'nun haberinde yazıldığı gibi evet Meral Akşener bilinçli olarak HDP'ye Kars'ı kazandırdı demek bu. Doğru değil mi? Doğru. Ümit Hocam bunun arkasında durabilecek misiniz siz? Eğer duracaksanız çünkü bakın partinizin içinden de hatta MHP'den kırılıp gelenler Twitter'da yorumlar kapalı falan değil. Hayır açık Twitter'da yorumlar. Partinizden kopup gelen insanlar da dahil olmak üzere. Partinizden kopup gelen insanlar da dahil olmak üzere. Sizin karşınıza çıkacak insanlar olmayacak mı? Bir kez daha söylüyorum hocam. Bu siyasi strateji kim hazırlattıysa size. Yani bir yardımcınız varsa. Yoksa siz hazırladıysanız hiç kusura bakmayın. Büyük çuvallamışsınız. Büyük. Buradan çıkacak hayat ancak bir Metin Feyzioğlu yaşamı verir size. Yani kişiliğinizi bildiğim için, tanıdığım için sizi söylüyorum. Hem siyasetçi hem hoca olarak tanıdığım için söylüyorum. Onun sizi mutlu edeceğini zannetmiyorum. Ama bu atılan adım var ya, çok çok saçma bir şey. Gerçekten çok saçma bir şey. Şunu demiyorum yani, Burak Avuncu ile ilgili böyle bir iddia var. Bunu da yapalım, onu da yapın. Yapın, bunlar konuşulsun. Bu değil. Zaten bakın, adam diyor ki Burak Avuncu, ya ben dava açacağım kardeşim, bunların hepsi konuşulacak. Bunun mahkeme sefahatinin başlaması ne demek? Sağının solunun ortaya dökülmesi, değil mi? E o zaman konuşulacak. Bunda bir sıkıntı yok ki. Ama mesela Kars'la ilgili iddianız, sizin beraber hareket ettiğiniz herkesi irite eden bir şey olacak. Herkesi. Bunun artık akılla falan bir alakası yok. Üstelik yani alınan oylara bakıyorsunuz. Ya şu söyleyeyim, çok tuhaf. Biz kazanamıyoruz, MHP de kaybediyor. Ne yapalım? MHP ile İYİ Parti birleşsin, öyle bir şey olmuyor ki. Ya hocam siz bir bilim insanısınız ya. Her şeyi bırakın, hiç olmazsa iddianın şu saçmalığının arkasında durmayın. O kadar goy goy belli ki. Yani plan ortada. Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP demiyor, MHP'yi sallayan yok. AKP kendi kuruyor stratejisini. İYİ Parti, CHP ve HDP'nin zımni ittifakından hoşnut değil. Ne demek zımni? Gizli ittifak. Ne demek gizli ittifak? 31 Mart seçimlerinde büyük şehirlerde görüldü. İkisini de hiç kıvırmaya gerek yok kardeşim. Hiç kıvırmaya gerek yok. Bu ülkenin makul çoğunluğu, makul çoğunluk kim? Şu, ya kardeşim ben istediğim gibi yaşamak istiyorum. Benim bir siyasi görüşüm var. Evet, ama Türkiye'de iyi yaşamak istiyorum. Kendi siyasi görüşümle ve başkasını dışlamadan. Bunu düşünen insanlar dışarıda çok net bir birlikteliğin içine girdiler. Yani kimse HDP'liden, İYİ Partili'den, CHP'liden rahatsız olmadı. Birlikte oy kullanan Saadet Partisi de vardı onun içinde. Ama bunu kaşıyacak insanlar çok net, çok net ortada. Çünkü bu birliktelik devam ederse, bakın Kılıçdaroğlu'nun söylediği en doğru, yani kırıcı olmayayım, tek doğru demeyeyim ama en doğru söze geliyoruz. Hani diyor ya, dostlarımızla birlikte kazanacağız biz diye. Oradaki dost cümlesi, ya dost kelimesi yanlış. Yanlış anlamaya mahal verecek bir şey. Ama biz birlikte kazanacağız sözü bu işte. Şimdi bu ortadayken bunu kırmaya çalışanın kim olduğu, Ümit Hoca'nın şunu düşünmesi lazım. Ya ben ne tarafta durmalıyım kardeşim? Eğer buysa hocam kendinize biçtiğiniz, bence hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ama kusura bakmayın, 31 senedir siyaseti izleyen bir gazeteci olarak söyleyeyim. Ya, çok abuk bir şey bu ya. Ya buradan iyilik çıkmaz hocam. Vallahi çıkmaz. Bakın bir daha söylüyorum. Buradan size çakma bir Metin Feyzoğlu hayatı çıkar. O da sizi mutlu etmez. Tanıdığım için söylüyorum. Yani siz bilirsiniz tabii canım. Sonuçta koskocaman bir insan. Kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Ahmet Taner Kışlalı'yı anıyoruz. En büyük mirası Kemalizm. Bugün Barış Doster ve Profesör Doktor Hakkı Uyar iki yazı yazmış. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Genel Başkan Yardımcısı, eski Kültür Bakanı ve gazetenin yazarı Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı'nın evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu katledilmesinin üzerinden 21 yıl geçti. Öğrencilerine ve kendinden sonraki nesillere yazdığı yazı ve kitaplarla Kemalizmi miras bırakan Kışlalı için bugün saat 12'de Karşıyaka Mezarlığı'ndaki gömütü başında tören düzenlenecek. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. 1999'un 21 Ekim'i çok karanlık bir gün. Bir gazeteci olarak benim açımdan da son derece karanlık bir gün. Gerçekten kötü. İktidar yoksulluğa kampanya önerdi. Millet İttifakı sert tepki gösterdi. Ekmek kavgası. Ya bu dünyanın en büyük abukluğu. Bakın Ümit Hocam, bunu da dinleyin derim ben. Hani ukalalık gibi saymayın ama az buçuk anlarım bu işlerden. Vallahi çok izledim çünkü. İçinde çok oldum. Siyasal kampanya hazırlamak çok böyle bıçak sırtı bir denge gerektirir. Gerçekten. Yani sözlerinizi yanlış söylemek değil, yalan söylemeyi kastetmiyorum. Ama neyin nerede konuşulacağı zamanlaması müthiş önemlidir. Yaptığınız iş müthiş önemlidir. Eğer siz doğru zamanlamayla yapamazsanız bir çuval inciri değil bir kamyon buğdayı berbat edersiniz, herkes aç kalır. Şu anda MHP'nin yaptığı bu abukluk tamamen o, askıda ekmek kampanyası. Geçen hafta Perşembe konuştuk. Daha Türkiye'de kimse konuşmamıştı. Hiç. Burada konuştuk ve ben dedim ki geçmiş olsun. Bu öyle bir şey ki bu saatten sonra bunun dik durma şansı yok. Şimdi dün apar topar yok edildi. Konulan askıda ekmek standı, o korkuluk. Sağına soluna poşette ekmek bağlamışlar. Ama insanların kafasında kaldı. Dün Hande Fırat'a o yazıyı yazdırdınız. O unutulacak mı? Diyorum ya zamanlama diye. Çok ağır bir hata, çok fahiş bir hata bu. Çünkü her şey unutulsa o yazının içinde geçen dün sabah size bilerek okuduğum bu yeni değil ki 2018'de ilk kez ne deniyordu? İnsani ve vicdani olmayan bir ekmek zammının ardından hatırlıyor musunuz? 2018 böyle çok uzak hani Memlüklülerin hayatını anlatmıyoruz ki biz. 2018 1,5 yıl önceden bahsediyoruz. O gün anlattığınız yazı yazdırdığınız yazı unutulacak mı? Geçmiş olsun. Ya insanlar şunu söylemeyecekler mi siz o istediğiniz zaman? Birader kendin diyorsun 2018'de insani ve vicdani olmayan bir ekmek zammı. Kim yaptırdı bunu? Ayrılıkçı Tamil gerillaları mı? Yo. Sen de dibindeydin. Büyük bir siyasi strateji hatası bu. Çok büyük, çok fahiş bir hata. Hakikaten yani zorlasanız yapılmaz. Bakın Devlet Bahçeli çıkıp şunu söylese, inanın hani doğrudur yanlıştır ama acaba mı derim ben. Ulan bunu yapsa FETÖ'cüler yapmıştır parti içindeki dese vallahi billahi peşine takılan olur bu iddian. Yeridir. Çünkü böyle bir saçmalık yapılamaz. Yapılabilemez, düşünülebilemez. Hele bunu savunmaya çalışmak, ancak Semih Yalçın savunur işte bunu. Semih Yalçın savunur, Semih Yalçın yazı yazdırır. MHP kulislerine çok iyi baktım. Kulis dediğin adam kendi anlatmış zaten. Sen de afiş oluyorsun. Gazeteciyi ortaya çıkartır, kulisi ortaya çıkartır. Bu çok büyük bir hata. Çok. İkinci büyük hata da bunun üzerine AKP'nin hazırladığı, dün gençlik kollarının hazırladığı o video. 2,5 dakika. Yani hep söylüyoruz ya, Türkiye'de işte deizm, ateizm yükseliyor. Bunlardan ötürü sana bakan dindar olmak istemiyor ki. Anlatılan dinle senin yaşattığın aynı değil çünkü. Sen yapıyorsun, kimsenin bir şey yapmasına ihtiyaç yok. Ne diyecek mesela? Erdoğan çıkıp ne söyleyecek? Ya bunu partinin içindeki FETÖ'cüler hazırladı mı? Sonunda sizin görüntünüz var. Sayın Genel Başkan. Sizin görüntünüzle bitiyor video. Yani siz incelememiş olabilir misiniz? Mümkün değil ki böyle bir şey. Ya siz nefes al talimatı vermeden soluyamıyor o insanlar. Böyle strateji falan olmaz. Tamamen yere yapıştı artık. Tamamen yere yapıştı. Bu neden oluyor? Daha önce konuştuk kardeşim. Anlatacak hikayen kalmazsa yapacağım bu. Saçma sapan sağa sola vurarak. Geçmiş olsun işte bu saatten sonra. Bunlar çıkacak ortaya. Düşünün. Askıda ekmek kampanyasını Semih Yalçın savunuyor. Bunu savunabilecek bir tane Allah'ın kulu yok. Çünkü karşılığında sorulacak soru çok net. Kardeşim sen kafa mı yapıyorsun? John Benjamin miydi demin o geçen? Biz 8 gün sonra Cumhuriyet'in kuruluşunu kutlayacağız. 97. yıl dönümünü. Sen video hazırlıyorsun. İçinde bir cümle Atatürk'ten bahsetmiyorsun. Vallahi yani bir şey söyleyeyim mi? Bu saatten sonra sizin iş çok zor hacı. Çok zor. Büyük zor hem de. Ha ne olur? Bilmem bana ne? Bekir Coşkun uğurlandı. Türk basınının önemli isimlerinden ve bir dönem gazetemiz Cumhuriyet'te de yazılar kalemi alan Bekir Coşkun son yolculuğuna uğurlandı. Gazeteci Coşkun'un cenaze namazı Ankara Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılındı. Cenazeye Coşkun'un eşi Andre Coşkun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in yanı sıra dostları ve sevenleri katıldı. Ya isimleri niye sayarsın? Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları da vardı orada. Bu niye yapılır ya? Ben hakikaten bak 31 yıldır gazeteciyim, anlamadım ben bunu ya. Sevdiklerini mi yazıyorsun buraya? Buna ne gerek var kardeşim? CHP Genel Başkanı katıldı. Başka? Grup Başkan Vekili de yazan. İşte takvimden farkın kalmıyor. Boşluğu doldurmaya çalışıyorsun. Kötü dublaj sanatçısı gibisin. Ağız boş geçmesin. Capcup yapayım en azından. Aynı şey bu. Arkadaşlar bir haber var. Bakın bu haber... Çok su kaldıracak bir haber. Bunu bir yere koyun derim ben. Çünkü bu işin arkası çok acayip bir pislik getirecek. Ve hani her şeye tuzluk mu o diye koşan arkadaşlar var ya. Bir daha düşünün derim. Havaalanında sorgulandı iddiası Zindaşti'nin yeğeni kaçırıldı. Dikkat! Kaçırıldığı öne sürülen İranlı Bahtiyar Fırat'ın. Hatırladınız mı? Bahtiyar Fırat nerede? Gündüz gözüne bir insan kaçırılıyor kardeşim. Demokrasi, insan hakları, Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP'liler bunları yapıyor. Tuzluk mu? Koş ya ne duruyoruz hazır tuzluk da çıkmışken. Bak şimdi. Bahtiyar Fırat'ın uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin akrabası olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre İran'a gitmek için 14 Ekim günü geldiği havaalanında bazı kişilerce sorgulanan Fırat, uçağını kaçırınca havaalanından ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Zehra Özdilek'in haberi. Şimdi işin içine İran istihbaratı girecek, MİT girecek, Zindaşlı davası girecek, Zindaşlı davası girince pek çok insanın bağlantısı girecek. Ama bir yandan tuzluk peşinde koşan arkadaşlar askıda kalacak. Twitter'dan kampanya başlattılar ya. Bahtiyar Fırat nerede? Hadi arayalım. Bu şu demek değil ki, yani Türkiye'nin göbeğinde, İstanbul'da, İstanbul'un göbeğinde haber alma örgütleri, bizim haber alma örgütümüz ya da yabancı biri gündüz gözüne insan kaçıracak, akşam insan kaçıracak. Bunu olumlu mu görüyorsun? Hayır. Hayır. Ama yapılan kampanyayı, Twitter üzerinde hazırlananı bir düşünün bakalım. Şimdi benim çok demokrat, çok devrimci, çok aydın arkadaşlarım, tuzluğu gördünüz, koştunuz yine. Nasıl olacak bu işler? Bu haberin peşini kovalamak lazım. Yani Zehra Özdilek'in haberi gerçekten önemli bir haber. Arkasından çok ağır şeyler çıkabilir. Yani uluslararası bağlantılar eşliğinde de yaşanabilir bunlar. Bir bakmak lazım. Diyanet'ten korona kitapçığı Umre'yi akladı, Batı'yı suçladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de koronavirüs salgınının yayılmasında Umre'den dönenlerin rolünü görmezden geldi. Hazırladığı kitapçıkta Umre'den dönenler için sürecin titizlikle takip edildiğini savunan Diyanet'in Avrupa ve Amerika'dan Türkiye'ye dönüşlerin Sağlık Bakanlığı tarafından geç durdurulduğu imasında bulunması dikkat çekti. Ya biz hepimiz çok iyi biliyoruz kardeşim. Çok iyi biliyoruz bunu. İşte bak, ümmet dayatması burada işe yarıyor. Ümmettensin sen. Ümmetten olduğun için koronanın ilk günlerini hatırla, o dönüşler falan, onu kapatalım. Yo, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok kardeşim. Yayılmanın temel gerekçesi o işte. Ve sen bak, diyorum ya, siyasal İslamcı yüzsüzlüğü budur. Diyanet kendini kurtaracak. Nasıl kurtaracak? Ne yapacağız lan? Yani o kadar da acı geldi. Ya, ne yapacağız Umre'den dönenleri? Gördü. Sağlık Bakanlığı'na saplayalım. Ne olacak ki? Uğraşsın. Gördünüz mü Sayın Bakan? Siz bir yandan veri saklamaya çalışıyorsunuz. Olan biten bu. Dün sabah size bir haber okudum ve dedim ki hafta sonu, pazar günü Washington Post'un bu iddiasını dünya çok konuştu. Biz de Türkiye'de kimse sallamadı. Geç. Ama bakın, bu haber önemli. Bizim diplomatik anlamda nasıl geri kaldığımızı gösteriyor. Kendimizi sorgulamamız lazım burada diye. Hatırlıyor musunuz? İran'la Amerika arasında görüşmeler, İran'la diyorum, Suriye ile Amerika arasındaki görüşmeler bu yıl başında başladı diye. Hatırlıyor musunuz? Şam'dan habere doğrulama. Beyaz Saray heyetinin iki Amerikalının serbest bırakılması için Şam'a gittiği iddiasına Suriye'nin yarı resmi gazetesi El Vatan'dan doğrulama geldi. Gazeteye konuşan kaynaklar. Kaynağım ben, konuşmam lazım. İki üst düzey Amerikalı yetkilinin Ağustos'ta ulusal güvenlik şefi Memluk'la buluştuğunu, Suriye tarafının önce asker çekin diyerek talepleri reddettiğini söyledi. Ama görüşme var mı? Diplomasi. İki haber. Bir tanesi, Diyarbakır Barosu'nun başkanı Tahir Elçin'in öldürülmesine ilişkin dava 5 yıl sonra başlıyor. 3 polis ve bir PKK üyesinin yargılanacağı dava öncesi açıklamada cinayet kaza cezasız kalmamalı denilmiş. Bakalım, göreceğiz. İşte Rıdvan Bey demiş ki yarı resmi gazetemiz sabah gibi mi? Bir tane olsa. Efendim, bir tane olsa çözeceğiz. Şimdi bunlara desen ki yarı resmi gazete sabah, aralarında kavga çıkar. Benim yarı resmi benim ulan falan diye birbirlerine girerler bunlar. İkinci haberde sanatçılar ses verecek başlığını taşıyor. Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği ekonomik sıkıntı yaşayan sanatçılar için sahneye ses ver etkinliği düzenliyor. 27 Ekim'de Harbiye Açık Hava'da yapılacak etkinlikte Ceylan Ertem, Suna Yakın ve Sumru Yavrucuk da yer alacak. Öznur Oğraş Çolak'ın haberi bu da. Güzel bir şey. Biliyorsunuz geçen hafta Sertaş Ortaş ne demişti Cuma günü? Vallahi yani ben şeyi çok iyi biliyorum yani. Muhaliflere de yer verildi Cumhurbaşkanlığı konserlerinde. Ben de şunu sormuştum. Kim? Kim ulan muhalif? Kim? Hüsnü Nemlendirici mi? Ondan mı bahsediyorsun? Yani eğer öyleyse yanılıyorsun. Şimdi ama böyle bir etkinlik yapılacak. Ya eğer yaşadığınız yerde, yörenizde, yanınızda bir yerdeyse ve durumunuz varsa en azından bilet alın. Gerçekten. Gidemeseniz bile en azından bilet alın derim. Destek, çünkü bu dönemde yaşamak zorunda. Herkes yaşamak zorunda. Sertaş Ortaç'ta davet edilecek mi Yıldırım Selim sormuş. Yok, şey yok. Çalınacak şarkılarda bling bling lastikle yapılan yok. Olsa kesin dünyadaki 3 uzmandan biri zaten. Bura bura bura bura we don't need no, biliyorsunuz bling bling bling. Zaten Pink Floyd'un da şarkının çıkışında temel kullandığı enstrüman odur. Yanlış bilinir. Bob Geldof yıllar sonra filme çarpıttı mevzuyu çünkü. Öyle değil de bu işte. Sabahın bugünkü manşeti çok konuşulması gereken bir haber. Altından, detayından epey bir şey çıkacak gibi görünüyor. Çünkü manşet de dinliyor ki Türkiye'nin enerji sırlarını yurt dışına sızdıran şebekeye yönelik operasyonu açıklıyoruz. Casusların elebaşı enerji şirketi yöneticisi bir kadın. Haberdeki iddia şu, Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüttüğü kritik süreçte şok bir operasyon yapıldı. Ülkenin enerji ithalatına ilişkin kozmik bilgileri de yabancı bir enerji devine sızdıran 6 kişilik hücre çökertildi. Ya bu kozmik lafından da nasıl tahrik oluyorsunuz ya? Kozmik duyunca mutmain mi oluyorsunuz siz? He? Kozmik. Of, mutmain olun. Deme ya. Kozmik. Ah deme işte bak. Bir de silsile oluyor. Koz koz koz koz. Bura bura koz koz gibi. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin aylardır izlediği hücrenin başı Emel Öztürk yakalandı. Özel bir enerji şirketinde genel müdür yardımcısı olan Öztürk siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı. Emel Öztürk'ün gizli bilgileri yabancı istihbaratçı sevgilisine de ilettiği belirlendi. Hücrenin iki numaralı ismi, burayı dikkatli dinleyin. Serhan Özbilgin ise suikaste şehit edilen Danıştay Daire Başkanı Mehmet Yücel Özbilgin'in oğlu. Mustafa Yücel Özbilgin oğlu. Bu haberin arkası gelir diye düşünüyorum ben. Bakalım. Daha çok kabuslar yaşayacaklar. Başkan Erdoğan, başkan! Bir şehirle 24 köy işgalden kurtarıldı. Azerbaycan örgütü Zengilan merkezini ele geçirdi. Böylece Karabağ'ın İran sınırı büyük oranda temizlendi. İyi Parti'de FETÖ çatla, anladınız siz onu. Tabii ki dört koldan sarılmışlar. Ya Minsk grubu ile ilgili bir haber var da. Meclis Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'da temaslarda bulunuyor ve orada konuşurken Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşti dedi. Şimdi sanırım Fransa'ya laf sokuluyor burada. Çünkü biliyorsunuz o da NATO üzerinden aynı şeyi söylemişti. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti falan diye. Sözcü gazetesi önce Bekir abinin uğurlanmasını elbette sürmanşeti almış. Bekir Coşkun'u son köyüne uğurladık. Son köşesinin adı 10. köy olan usta ve dürüst yazar Bekir Coşkun'un cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Özellikle Emin abinin, Emin Çölaşan'ın tabutun başında eski dostuna bakarken fotoğrafı çok etkileyici bir fotoğraf. Andre'nin eşinin aynı şekilde. Onlar yerleşmiş durumda. Bugün Sözcü'nün manşeti ağır bir manşet. Gerçekten ağır bir manşet. Bir yere yazın derim ben bu manşetle ilgili Sözcü'nün canını sıkarlar. Yeni Zekeriya Öz akın gürlektir yazıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu siyasallaşan yargıyı eleştirdi. Kılıçdaroğlu AYM kararlarını tanımayan, baktığı davalarda adaleti katleden 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gürlek'i FETÖ'nün yargıdaki kumpasçısı firari savcı Zekeriya Öz'e benzetti. Evet, benzetme Kemal Kılıçdaroğlu'nun ama... Bu manşet yani sanki bana şey gibi geliyor. Biri çıkıp şey diyecek gibi, ismini vermek istemediğim biri. Bunu onun yanına bırakmam. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında dün çok ağır bir görüşmesinden bahsetti biliyorsunuz. Gazetede almış bunu. Ankara Çubuk'tan bir annenin kendisini aradığını ve evde yiyecek yok, açım, sütüm kesildi, bebeğimi şekerli suyla besliyorum dediğini söyledi ve dedi ki işte bakın bunun sonu askıda ekmek. Doğrudur. Vallahi ben MHP liderinin yerinde olsam, Allah yazdıysa bozsun, yemin ediyorum işi gücü bırakırım, bak bütün tanıdık tanımadık herkesi yığarım, ulan bu kampanyayı kim başlattı diye sorarım. Ciddi söylüyorum. Ama bunun yerine Devlet Bahçeli, biz askıya ekmek çıkardık, deva yerine bela olan siyasi fosiller, sözde aydınlar yalanlarıyla askıya çıktılar. Yo, ben yalan söylemiyorum. Yani aydın, ben kendimi öyle görmüyorum da siz öyle, eğer öyle görüyorsanız, hani burada ben de dahilsem, yok ya ben yalan söylemiyorum. Kimin yalan söylediğini merak ediyorsanız son 4 yılın siyasi tarihine bakın Devlet Bey. Çok net, kabak gibi görünüyor orada. Vallahi bulursunuz, herkes anlar yani. Sözcü böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bugünkü manşeti kimsesiz çocuklar. Eğitim çağında okula gidemeyen çocuklara devlet de sahip çıkmadı. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısıyla ortaya çıkan bir gerçekten bahsediliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri haklarında eğitim ve danışmanlık kararları alınan öğrencilerin tedbir uygulamasındaki aksaklıklar nedeniyle uyarıldı. Müdürlüğün konuya ilişkin yazısına göre çocuklar gerekli hassasiyet gösterilmediği için, değerlendirme raporlarının da zamanında hazırlanmadığı için uyarılı aldılar. Okula devam etmeyen öğrencilerin devamları sağlanamazken örgün eğitimde kalmaları için de gereken yapılamadı. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre 15-19 yaş arasındaki 1 milyon 900 bin çocuk ve genç eğitim dışında kaldı. Sayın Milli Eğitim Bakanı, velilere mi bıraksak bunu ya? Velilere bıraksak bunu. Aman her şeyi onlar düşünüyor. Bırakın ya. Nedir yani? Zaten siz başta o şikayet ettiğiniz gün ben uyanmıştım mevzuya. Yayında da anlattım. Vallahi hiç saklamayacağım. Tevazu da gösteremeyeceğim. Kusura bakmasın kimse de. O gün hani yani Milli Eğitim'in bütçesinin çok büyük bölümü personel giderinden oluşuyor sözü vardı ya. O kutu kutu reçel bunların tamamı size yani kahvaltılık olarak önünüzden geçer anlamına geldiğini ben yayında söylemiştim. Vallahi. Bunu da bırakın. Bırakın ya velileri. Aman ölüm dünya siz mi ilgileneceksiniz her şeyle? Bugün Hüseyin Şimşek'in bir haberi var. Genelde parlamento muhabirleri çok uğraşırlar bu haber için. Çünkü tarama yapmanız gerekir. 550 idi eskiden şimdi 600 milletvekilini taramak gerekir. Şimdi burada deniyor ki bir dakika yemin edip 500 bin lira kazandılar. 32 milletvekilinin sesi yemin töreninden sonra bir daha duyulmadı. Milletvekili yemini ettikten sonra bir daha işte kürsüye çıkıp konuşmayan, kanun teklifi vermeyen, hiçbir şey yapmayanın yaşam belirtisi göstermeyen milletvekilleri. Deniyor ki, çoğu AKP'li 32 vekil bir dakika süren yemin töreni sonrası geçen 27 ayda bir daha meclis kürsüsüne çıkmadı. Araştırma yapmadı, önerge vermedi ama 500 bin lira kazandı. Nasıl? Bakın bunu söyleyen kişi, biliyorsunuz 5 yıldır burada devam eden bir kavga var. Devam edecek de biliyorum çünkü. Ama etsin. Ben bildiğimi söylemekten. Hani ya gördüğünü söylememek büyük alçaklık çünkü. Hani burada hep yapılır ya işte çok sevdiğiniz bir yazar var ismini vermek istemiyorum o da yazar. Siz 2,5 liraya çorba için tabii. Sen de 12,5 liraya çocuklara kitap sok 8 sayfa değil mi? Ama bunlar yazılır mesela. Meclis lokantası çok ucuz kardeşim. Ben de hep şunu anlatırım size. 35 kişi her gün yemek ısmarlarsan ucuz olması gerekiyor. Gitmeyin meclise. Torpil yaptırmaya gitmiyor musunuz? Gidiyorsunuz. Torpil yaptırmaya gidiyorsunuz. Çocuklara iş baktırmaya, kendinizle ilgili bir şeye. Gidiyorsunuz. Bu yayını izleyenlerden de var. Gitmeyin. Milletvekilleri de kimseye yemek ısmarlamasın. Öyle olunca da maaşları yetsin. Çatır çatır kendi paralarını kazanıp harcasınlar. 30 kişiye her gün yemek ısmarladınız mı hayatınız boyunca hiç? Mutlaka hayır. İşte 30 kişiye orada 2,5 liradan bile hesaplasan çok ağır oluyor o yemek faturası çıktıktan sonra. Her gün orada 450-500 lira para bırakmak zorunda kalıyor insanlar. Nasıl yapılacak peki bu? Ben de diyorum ki bakın bunu savunurum ama bunun savunulacak bir yönü yok. Seni millet seçip temsilcisi olarak parlamentoya yollamış. Ya bir yaşam belirtisi göster be. He? Nefes alıyor desinler yani ağzını ayna tutmak zorunda kalmasın kimseye. Vekil yemek ısmarlamak zorunda mıdır? Çok güzel sormuşsunuz Usocan Bey Rumuzlu izleyici. Çok güzel. Bunu da kendinize sorun bence. Çünkü vekil yanına gelen seçmenine çay ısmarlamazsa, yemeğe götürmezse bir de hakkında dedikodu çıkartılır. Ciddi söylüyorum. Bak bu yayını izleyen milletvekilleri var. Çoğu kendini göstermek istemez. Yayını izler. Çoğu kendini göstermek istemez. Ama onlar da şu anda kafa sallıyorlar hep beraber. Gitme mesela çay ısmarlama, yemek ısmarlama gidip derler ki yanına gittik Ankara'ya o kadar bir yemek bile ısmarlamadı. Ya sen yapma kardeşim önce sen yapma. Yapma isteme bir şey milletvekilinden. Ona göre milletvekili seç ondan sonra da de ki evet sen 2,5 liraya çorba içemezsin ben de içmek zorundayım o zaman de. Ama burada diyemezsin. Avrupa'da vekiller yemek ısmarlamaz. Şöyle oluyor mesela Avrupa Parlamentosu'nun içinde de ben yani mesleğim gereği birkaç kez bulundum. Zaten self servis restoranlar. Hani bizdeki gibi değil. Gidip kendi paranı ödeyip takır takır yemeğini yemek istiyorsun. Bu kadar basit. Bizde de öyle olmalı. Bizde de öyle olmalı kardeşim. Ama bak buna seçmen hazır olmalı sevgili izleyicim. Seçmen ağlar her şeyden önce. Hep ne konuşuyoruz burada? Yalakalığın her türü kötü. Ama en kötüsü halk yalakalığı, halk dal kavuklu. Sen yapıyorsun. Ondan sonra oturup ya bunlar da çok para alıyor. Gitme. Gitme. Parasını sana harcamak zorunda kalmasın. Maaşın bu kadar senin. Senin maaşın bu kadar ve bu parayla geçineceksin kardeşim. Ben senin telefonunu, otunu, bokunu ödemem de o zaman. Sen de aynı parayı ödeyerek meclis lokantasında yemek yiyeceksin de. Ama 30 kişi gidip çökersen o da bunu söyleyecek işte. Bu hiç değişmeyecek. Neyse haber şu Hüseyin Şimşek'in haberi. Son yasama döneminin üzerinden 27 ay geçti. Bu süreçte sık sık tatil edilen mecliste vekiller bugüne kadar 500 bin liradan fazla maaş aldı. Ancak onlardan 32'sinin sesi sadece 1 dakika süren yemin töreni sonrasında bir daha duyulmadı. Söz konusu vekilleri kanun teklifi hazırlamadı, tek bir araştırmaya ve önergeye imza atmadı. Listedeki isimlerden 32 isimden 27'si AKP'li. Aralarında Jülide Sarı Eroğlu, Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal. Allah Allah! Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş, Alev Dedegil, Mehmet Özas hekimi. Ama Mehmet Bey'in çok büyük faydası oldu bir Ankaralı olarak. Bak ben her ay su faturası getiren adama bakıyorum. Lan değişmedi adam, 10 senedir aynı adam ya. Ve her ay adamın diyorum ki oğlum bak PKK'lı mısın lan, doğru konuş diyorum. Abi ne alakası var, beni tanımıyor musun diyor. Ama Mehmet Bey demişti ki bize Mansur Yavaş'ı seçerseniz PKK'lılar getirecek faturayı. Doğru mu? Mehmet Özaseki yalancıdır. Ötesi var mı? Bunu söyledi çünkü hepimiz duymadık mı? Duyduk. O zaman yalan bu. Olmadı öyle bir şey. Değil mi? Ve Mehmet Özaseki tek parça bir şey yapmamış. Suskun vekiller arasında Genel Başkan Devlet Bahçeli ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman'la Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da bulunuyor. Öztürk Yılmaz. Vardı öyle biri değil mi ya? Evet ya, bak hatırladım ya. Öztürk öyle biri vardı. Hani son Musul Başkonsolosu, Ahmet Davutoğlu havaalanında karşılama, boyundan uzatılan çocuk hatırlıyor musunuz? Hani bir Afrika kabilesi var ya, boynu uzatmak için buraya halkalar takıyorlar. Keşke Coşkun abi olsa. Bu ayın sonunda yapacağız bu arada takımdan ayrı düz koşu. Unutmazsam orada sorayım. Onu, kesin Coşkun abi görmüştür çünkü onu Coşkunlara. Hani bilezikler takıyorlar, boynu uzatıyorlar. Onu Ahmet Davutoğlu çocukluktan eğer eline verirsen yapıyor. Havaalanında böyle alıyor. Zok diye bir yakalıyor. Bir çekiyor çocuğu. Çocuk istemese de uzuyor zaten. Havaalanına başbakan sevsin diye çocuğu bırakıyorsun. Alıyorsun 4 santim uzamış bebe. İşte Öztürk Yılmaz oydu. Vallahi billahi çok acayiptir. Çok çok çok acayiptir yani. Bakalım. Umudunu borsa darayanlarda rekor. Türk lirası sürekli değer kaybediyor. Esnaf para kazanamıyor. Kazanabilen de 29 Ekim'de değil ya. 29 Ekim'de değil. 29 Ekim günü olur mu? Sonrasında. Cumartesiye ne zaman denk gelir? Muhtemelen 30-31'i. Değil mi? Bugün ayın kaçı? 21'i. Çarşamba. 22-23. 30 Cuma. 31 olur. Bu karanlık tabloda binlerce kişi umudunu borsaya bağladı. Borsadaki yatırımcılara 2010-19 arasında 49 bin kişi eklendi. Bak şu arkada duruyor yani, diploma değil bu, hep söylüyorum. 25. kutlama, yani diplomanın 25. yılı kutlama belgesi. Ben yani ekonomistim sonuçta. Ben bunu yapmam bak. Çok ciddi söylüyorum. Çünkü Türkiye'de borsada oynamak diye bir şey var. Ben onu duyduğum zaman ensem ürperiyor benim. Borsada oynamak mı? Hani bu şu olsa... İstanbul'da borsa binasına gittin. Borsa niye geldin? Borsada oynayacağım. Oyna. Hani elleri şey yaptın, şılakçı. Bu olsa buna bile varım. Ama öbür türlü ben çok iyi biliyorum işte. Takvim gazetesinin öneri sunduğu bir konu ne kadar ciddi olabilir ya? Ne kadar olabilir soruyorum size. Takvimde sürmanşette çıkıyor. Borsada kazanma yolları. Altına bir şey yazıyor. O uzmanla gülüyorsun direkt. 49 bin kişi eklendi diyor. Kim bu 49 bin kişi? Yes, öpülecek kitle. Oo, şimdi sen oraya giriyorsun. Büyük yatırımcı diyor ki Allah, oh oh oh oh, bu sene kurumlar vergisi çıkar. Bir ev yazlıkta yaparız. Kesin yenilerim. Kaç kişi geldi? 49. Of of of of, tekneyi yenilerim. %100. Çünkü sen geliyorsun, elinde liste var senin. İşte bilmem ne uysan alacağız bunu. Bunu alıp yatıyormuşuz üstüne 7 ay. 7 ayda kaç kere yattığını hatırlayamazsın. Ciddi söylüyorum. Borsada oynayalım. Oynayın. Borsanın önünde oynayın hatta. Daha güzel olur. Bir gün böyle. Evrensel gazetesine bakalım. Evrensel ne yazmış bugün? Nasıl çıkmış? İşçi haklarını tırpan patronlara kalkan. Böyle deyince de insan bir huzursuz oluyor. Yazarımız Doktor Murat Özveri AKP'nin istihdamı korumak iddiasıyla meclise sunduğu yasa teklifini değerlendirdi. Buradan kayıt dışı işçiliğe teşvik çıkar demiş Murat Hoca. Ben size hani kısaca söyleyeyim çünkü gazetede uzun uzun yazılmış. Bir de emeklilik hakkı ile ilgili çok ciddi bir kısıtlama anlamına gelir bu. Çünkü çalışma gün sayısının belli bir limitin 10 günün altında olanlar için primlerle ilgili sıkıntı doğacaktır ifadesini kullanmış. 25 yaşını doldurana kadar çalıştığı süreler emeklilik hakkı için çoğu insanda dikkate alınmayacak diye bir iddiası var. Yani sıkıntılı olduğu %100. Devam edelim. İYİ Parti'de FETÖ'cü gerilim burada da var. Cinayetin perde arkasına gidilmeli. Tahir Elçi cinayetinin 5 yıl sonra ilk duruşması, bugün yapılacak ilk duruşmasının haberi. Tahir Elçi Vakfı Başkan Yardımcısı Avukat Neşat Giresun, iddianame etkili olmayan soruşturmanın ürünü, mahkemede olayın perde arkasına gidilmeli dedi. Yani konuşulurken bakalım ne kadar şey çıkacak, ne kadar şey konuşulacak, ne kadar iddia gündeme gelebilecek. Zor, yani hakikaten zor. Üzerinden o kadar zaman geçti, 5 sene sonra bunu yapıyorsunuz. Yeni Şafak'ın manşeti: ben bir kaleyi yıktım, Türkiye'nin adamı olmaktan gurur duyarım diyen Ersin Tatar. KKTC'de pazar günkü seçimlerden zaferle çıkarak 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, ben bir kaleyi yıktım dedi. Rakibi Akıncı'nın 20 sene belediye başkanlığı ve 5,5 senedir de cumhurbaşkanlığı yaptığını hatırlatan Tatar, tabii arkasında bazı güçler var, bunu bilmeyen yok. Bu güçlere karşı da savaştık burada ve kazandık yorumu. Ne kadar belli değil mi? Kimden yana olduğu, kimin ondan yana olduğu. Aynılar aynı yerde Mahir Çayan'ın söylediği gibi ya. Vallahi aynılar aynı yerde. Arkasında bazı güçler var. Kim onlar? Söylemek istemiyorum. Bilen biliyor. Söyle. Bilen biliyor onu. Bilen biliyor. Evet. Yeni Şafak: İYİ Parti'de FETÖ resleşmesi. Fırsat bulmuşuz. Kaçırır mıyız ya? Yapıştır. Yapıştır. Direkt. Hiç acıma. Hiç. Ümit Hoca hani Ahmet Hakan'a söylediği, Ahmet Hakan çünkü bana böyle söyledi diyor. Ahmet Hakan'a söylediği sözlerin eşliğinde bakılırsa gerçekten bombayı bırakmış durumda. Bakalım. Ya bir yerinde yazısının diyor ki Ümit Özdağ'la gelen heyet bile çok şaşırdı söylediklerine diyor. Bak, bence bu tartışmalı. Çünkü şunu da anlatmaya çalışıyor bu cümle. Diyor ki ya biz zaten Ümit Özdağ beraberindeki heyetle gelmeden önce bu konuyu konuşmuş. Onlar da şaşırdığına göre aslında ne söyleyeceğini biliyorlar demek değil mi? Türkçe bu. Ahmet Hakan diyor ki geldiğinde bana da anlattı. Hatta sordum soruyu diyor. Yani bana burada anlattığınız Burak Avuncu ile ilgili hikayenin ne kadarını içeride anlatacaksınız? Bakacağız artık dedi diyor. Ondan sonra içeride bir aktı koptu diyor. Allah bilemem. Neyse ya, şöyle gazetemiz var. Oo, dünya yansa yorganımız yok içinde diyebileceğimiz Takvim Gazetesi. Sizin de fark ettiğiniz gibi ben gazeteye bakamadım daha. Ama bakarız. Bir şey kaçırdığımızı zannetmiyorum. Şimdi ilk gözüme çarpan haliyle emekliye 362 lira zam. Az. Az ama yani ne yapacaksın ya? Haftanın ortası yani. Al pazar parası yaparsın. Bugün 362 lira. Staj yapana 631 lira. Nerede? Her yer. Staja mı geldin? 631 lira. Dün bir avukatın Twitter'da yazdıklarını gördüm. Staj başvurusu yaptığı bir iş yerinin kendisine 500 lira teklif ettiğini yazmıştı. 500 lira. Ya hukuk fakültesini bitiriyorsunuz. Hani tuğla gibi kitapları kafaya yerleştiriyorsunuz. Sonra staj yapabilmek için başvuru yapıyorsunuz. Diyorlar ki 500 lira. Takvim Gazetesi daha çok veriyor staja. 631 lira. Vallahi hukuk mezunları, gidin Takvim'de yapın stajınızı. Gidin ya, gidin kardeşim. Ne zaman emekli olurum? Olamazsın. Öyle kolay mı? Borsada kazanma yolları al. Şunun yazdığı bir şey, 49 bin yeni yatırımcı girdi diyor ya. Ya şunun yazdığı bir şey ne kadar ciddi olabilir? Borsada oynuyorsun ondan sonra işte. Bayağı oynuyorsun. Bankalar lokomotif. Yani çeker götürür vallahi. Ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Yani bankalar lokomotif. Vallahi ben bu kadar söylüyorum. Ya banka mı alalım? Bankalar lokomotif, anlayan anladı. Gıcık kaçık haberi var. Dur daha sinirlenmeyin ya. Altında daha güzelleri vardır kesin. Yani her şey burada bitmiş olamaz. Gazeteye bakmadık, beraber göreceğiz. Gıcık kaçık. Kim bu? Şarkıcı Aleyna Tilki aklını kaçırdı. Aklını mı kaçırdı? Lan böyle haber yapılır mı? Aklını kaçırdı. Delirdi bu. Bu sıyırdı iyice bu. Kesin sıyırdı. Vallahi bak, şarkıcı Aleyna Tilki aklını kaçırdı yazıyor. Ünlem var. Gucci'nin kaçak çorabına, kaçık çorabına hayran kaldı. 1300 liralık ürünü beğendiğini açıkladı. Kimseye bakmam, yerim dedi. Kaçık çorap mı 1300 lira? Ya Allah akıl fikir versin diyeceğim ama yani. Şimdi bir de tabii şeyler, mankenler, modeller de değişiyor. Yani kim bilir nasıl. Hani böyle şey var ya, yeni mankenleri var mesela, yeni modelleri var Gucci'nin falan. Balenciaga'nın. Ya böyle kıza bakıyorsun, daha çok böyle askerden gelmiş halaoğlu gibi görüntü. Bir de böyle bir bakış var, elinde bıçak olsa direkt dalacak. Psikopat gibi herkes. Onlar falan giydi. Ya sen iyi mi kardeşim? 1300 liraya kaçık çorap. Sen al 15 lira, ben kaçırırım onu. Ayıp ediyorsun ya, aramızda lafı mı olur? Konsere mi yiyeceksin? Direkt yani, ne olacak? Hukukçu yazarımız Feride Hilal İman sorularımıza cevap veriyor. Buyurun. Epilasyon yaptırdım. Bir hukukçuya ihtiyacınız olduğundan emin misiniz? Yani. Siz bilirsiniz tabii de. Derimi fena yaktılar. Bak ısrarlıyım. Yani doktora mı acaba şey yapsak? Hakkımı nasıl ararım? Ha, cavladım diyorsun. Ben, oho, geçmiş olsun. Randevuya isim yazdırdın mı? Var mı adın senin? Kamera görüntüsü var mı? Tamam. Olaydan sonra rapor aldın mı? Tamam, geç, yazma onu. Yazma, git savcılığa başvur direkt. Menopoz en çok kalbi vuruyor. Tıp fakültesi okuyalım mı? Varsa vaktiniz, bir 5 dakikada iki sınıf atlatayım. Ya saçma. Ya aramızda lafım oldu, saçmalamayın. Gel. Ya gel, biz biliyoruz da bakıyoruz, gel. Menopoz en çok kalbi vuruyor. Bakalım ne söylemiş altında. Profesör Hüseyin Cengiz kadınları uyardı. Kadınları uyardı mı? Hocam Türkçe biraz lastikli bir dildir. Bak bilmeden kullanırsan lastik böyle şılak diye iki ucundan kapanır, çeneyi sıkıştırırsın. Ve ağzın nikeninden şak diye kapanır o. Profesör Hüseyin Cengiz kadınları bu konuda uyardı. Bu konuda yazın oğlum. Bu konuda uyardı. Evet. Hangi konu bakalım şimdi? Zayıflar menopoza erken giriyor. Oh iyi ki balık ettiğim. Kalp krizi riski artıyor. Sigara büyük tehlike oluşturuyor. Profesör Hüseyin Cengiz hiç tehlikeli sularda gezmiyor başlık dışında. Baharattan uzak durmak gerekiyor. Sebep? Sevmiyorum ben, midem yanıyor. Kılım, onu da yazdırayım dedim. Kadınları uyarıyorum. Bak kadınlar. Dur, ailemizin doktoru, siz yine de çocukları alın, ne yazdığını bilmiyorum da. Ailemizin doktoru Nafiz Karagözo. Hocam şu dün sorduğum soruya yanıt yazmamışsınız ya. İktidarım ama muktedir değilim. Ne yapmam lazım? Balla badem iyi gelir mi? Kesin gelir. Ya en azından mutlu olursun. 62 yaşındayım. Allah ömür versin. İkinci bahar yaşar mıyım? Hekime soracağımız soru olduğundan emin miyiz bunda? 62 yaşındayım, ikinci bahar şey talebi içindeyim. Nedir durum yani? Hocam bu şöyle bir şey değil yani, iş ve işçi bulma kurumu gibi başvurup benim yaşım geldi, ikinci baharımı alabilir miyim diyebileceğim bir ortam yok. Öyle bir şey değil bu. İkinci bahardan kastın kule diyorsun, kalkış izniniz. Artık o yani o güne kadarki şeyle alakalı. Nasıl kullandın, idareli mi kullandın, var mı, genel gidişat nasıl, onunla alakalı. Ama mektupla olacak bir şey değil o. Yani 62 var, 62 var. Hocanın seni bir arkadaşınla beraber bir görmesi gerekiyor. Evet. Yani arkadaşla birlikte bir görünmeniz gerekiyor. Sonrası artık ikinci bahar olur, üçüncü bahar. Bilemiyorum işte artık yani. Dur ya şeye bakalım. O. Hoppala. Yok abi bu kesin düz deli ya. %100 deli bu. İyi kapışma diye bir manşet var. Grafik haber. Otel resepsiyonu düşün. Ama böyle hani yeni açılmış, o sene ilk senesi daha, ilk sezon otel bu. Küçük muhtemelen böyle. Hani nere, Urla murla olur bu. Resepsiyon masasının arkasında, ya senin hazırladığın grafiğe tüküreyim ben ya. Masanın yarısı kadar bir zil var. Hani bu arkadaş da şey de yok, perspektif falan da yok. Bunların kaz olduğunu o kadar iyi biliyor ki ne verse gideceğini yapıştırıyor, yolluyor ya direkt. Şu kadar masa, bu kadar zil var. Hani böyle basarken böyle hani dın diye vurursun ya bel boy çağırmak için. Buna bayağı çekiçle vurman lazım. Arkada Meral Akşener duruyor. Ama iyi haber şu. İyi haber şu. Meral Akşener'in gerçek fotoğrafını kullanmışlar. Kırmızı hep giydiği ceketi, beyaz gömleği var ya. Herhalde muhtemelen bir otel resepsiyon görevlisini benzettiler. Onu olduğu gibi kullanmışlar. Gülümsüyor. Sol eliyle zile vuruyor. Zil dediğim gibi kafam kadar yani. Kafam kadar zil var. Sağ kolunun hizasında. Ha bu arada Meral Akşener diyor ki, konuşma balonu açmışlar. HDP ile yakınlaştığımızı söyleyen yalancıdır. Ama gülüyor bunu söylerken. Sağ tarafta önde Burak Avuncu var. Otellerin kapısındaki girişinde, büyük otellerde dormenler vardır. Kapıcıdır tam karşılığı. Kapıcıdır. Hatta Amerika'da yaşayanlar bilir, pek çok büyük, önemli, güzel binanın kapısında da durur o insanlar. Çok da önemli tiplerdir. Yani apartmana kim giriyor, kim çıkıyor, hocam bilelim. Şş, 6 numaradaki yalnız yaşıyordu. Oğlum ev nasıl kalabalık falan. Onları çok yapmaz da, ama böyle görüntüsüyle, giydiği kıyafetiyle falan da farklı bir tiptir. Burak Avuncu var. Gri bir dormen kıyafeti giymiş. Otel görevlisi. Kafada bayağı o silindir şapka var. Sol eliyle buyurun diyor. Otelin bu arada resepsiyon masasının önünde İyi Parti logosu var. İyi Parti bir otel. İşte. Burak Kavuncu oraya gösteriyor ve diyor ki konuşma balonunda da. Dava açacağım, iddianı ispatla. İddia kimin? Arkadan zile vurduk ya. Zile vurunca resepsiyon görevlisi kim gelir? Bellboy. Bravo. Bellboy geliyor. Ümit Özdağ. Onu da bellboy kıyafetin içine sıkıştırmışlar. Kafada o tas gibi ufak kep duruyor. Eli bavul dolu. Sözlerimin arkasındayım. Bombanın pimini çekenlere bakın diyor. Rüya görsen yemin ediyorum tam burada sıçrayarak uyanırsın. Bu nasıl rüya, olmaz olsun diye. Ama işte gazete çıkıyor bu. İyi Parti karıştı. Nokta. Milletvekili Ümit Özdağ il başkanını FETÖ'cülükle suçladı. Nokta. Akşener sahip çıktı. İki nokta, yalancı, ünlem, iddianı ispatla ünlem. Türkçe'ye verdiğiniz zarar kalıcı ya vallahi. İyi Parti'de kriz tırmandı. Lan yukarıda da dedin ya onu. Dur ya, çok hoşumuza gitti. Biz yazmalara doyamadık. Dur. Milletvekili Ümit Özdağ partisinin HDP'ye yakınlaştığını söyledi. İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu'yu da FETÖ'cü ilan etti. Topa Genel Başkan Akşener de girdi. Otelde resepsiyon görevlisi olan. Ha evet. Özdağ iddiasını ispat fırsatı tanıyacağını belirtti. HDP konusunda ise çok sert cevap verdi. Bunu söyleyen yalancı. Bunu yapan ne? Bence önemli bir sayfa olmuş. Yani saklamak lazım. Tay canına. At haberi muhtemelen. Bakalım. Berkay. Berkay kim lan? Ha. Aa şey, Arda Turan'ın şu silah muhabbeti olan o oğlan bu. Küçük oğlum, gözüm sürekli, kusura bakmayın çok seçemiyorum. Berkay geçici plakayla sürdüğü Mercedes'ini sattı. Geçici plaka ayrıntısından bize ne? Almadı plakayı ya, üstüne geçirmedi arabayı, biz biliyoruz onu. 2,5 milyon liralık Porsche Taycan aldı. Ha Taycan'ın Taycan. Vay arkadaş ya. Araçtan kavgalı olduğu Arda ve Caner Erkin'in de var. 2,5 milyon liralık. Vay arkadaş. Bu nedir ya? Bakalım. Oo, demirci atağı. Dur bakalım, bu neyi anlatıyor? Demircilerle ilgili bir haber. Manisa Demirci'de büyük yatırımlar dikkat çekti. Belediye Başkanı Selami Selçuk her şey gençler için dedi. Reklam mı aldınız lan? Şşş, gel gel bir gel, reklam mı aldınız? Lan gazete keşke olsaydı da içine baksaydık. Bir şey söyleyeceğim, Manisa Demirci'de ne oldu mesela? Elon Musk oraya yatırım mı yaptı? Yok. Bizi şey kıyak şey yaptılar da. Hacı normalde bu gazeteye böyle bir haber yaptığın zaman üzerine bu bir reklamdır yazman gerek, biliyorsun değil mi? Gerçi sen de haklısın, Hürriyet sabah da yazmıyor ya. Salla eskiden de o ahlak işleri. Bitti onlar, bitti, rahat ol. Rahat ol. Manisa Demirci haberi var ya birinci sayfada. Niye? Çok şey ya, sevdiğimiz bir ilçemiz. Güzide. Güzide. Çok çok güzel bir ilçe. Altın fırsat. Ergin yazarsa iyisini yazar. Koronavirüs sonrası büyük sıfırlama. Büyük sıfırlama yolda oğlum. Ya nasıl anlatacağım ben? Ya bana ne, yiyin birbirinizi ya. Sıfırlama yazmışsın. Sıfırlama diyor. Sıfırlama deyince kim geliyor akla? He? Ablan gelmedi mi? Ya sana kaldık diyorsun. O kötü o. Şimdi 2,5 saat anlatmak lazım. Neyse, sıfırlama deyince kim geliyor akla? Ya. Büyük sıfırlama. Neyse ya, yiyin birbirinizi. Yeni para sistemi devreye girecek. IMF bunun için düğmeye bastı. Peki altının yeni sistemdeki rolü ne olacak? Ya soracağım, soruya tüküreyim senin. Büyük sistem neydi? Büyük sıfırlama. Valla bunu anlatırken ömrün gider. Neyse, ben çekirdek aldık mı ya? Aldık, ben aldım diye hatırlıyorum. İnşallah büyük almışımdır. Çünkü bunu arada yani küçük şeyle, çekirdekle ezmek olmaz bunu. Büyük çekirdekle gitmeli bu. Böyle baka baka, dinlene dinlene izleyeceksin ki bunu. Sen sıfırlama mı yazdın? Yani tam öyle değil. Yok, sıfırlama yazmışsın birinci sayfadan. Ama öyle sıfırlama değil. Büyük sıf. Oh. Evet, konuştukça daha çok, yani yazdıkça daha çok çıyorsun. Büyük yazdık değil mi biz bir de? Evet, büyük çıtın. Evet. Ya ne oluyor işte? Hiç yazdığın yazıyı bir okusan sonrasında. Basılmadan önce tercihen. Hani okumazsan da bana ne, beter ol, hep söylüyorum da. Ama yani bunu şahsım bunu unutacağını zannetmiyorum. Kulaktan bir parça gider diye düşünüyorum. Hadi hayırlısı. Beter olun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden, hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Hiçbir zaman. Çünkü biz bu ülke için zenginlik olduğumuzu biliyoruz. Evet, siyasi görüşlerimiz var. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız. Hepsi var. Ama bu ülke için zenginlik. Çünkü biz birbirimizle böyle ilişki kurmuyoruz. Hepimizi birleştiren, ortaklaştıran çok büyük bir şey çünkü. Vatan bizim vatanımız. Kocaman bir ülke Türkiye. Hepimizin iyi hayalleri var ve birbirimizi dışlayarak kurmuyoruz o hayalleri. Birlikte yaşayacağız biz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek bunun için önemli. Ama en önemlisi konuşabilmek. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnmek mümkün. 5 yıldır yapıyoruz. Bu yayın daha uzun süre devam etsin. Benim de katkım olsun devamına derseniz, olur da derseniz böyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Bakın, o çok önemli. Çok önemli, çünkü onu tıklayarak, sadece bir tek mail adresi yazarak, ben bugünün saçma sapan yalaka medya düzenine mahkum değilim kardeşim. Ben seçerim, hem de bana benzemeyenlerle oturup konuşmayı tercih ederim, ama ülke için hep beraber ön yargılarımızı bir kenara koyar konuşuruz dürüstçe, demiş olacaksınız. Sadece bir mail adresiyle yapacaksınız bunu. Zor bir şey değil. Yaparsanız iyi olur. Bir de yayınları beğendiğinizi, eğer beğendiyseniz tabii. Şu yukarı doğru baş parmak işaretiyle gösteren bir şey var, sekme var YouTube'da. Onu da tıklarsanız iyi olur. Yayın daha çok tanınmış olur. Abone ol düğmesinin anlamı bu. Abone ol düğmesini tıklarsanız yapacağınız şey de bu anlama geliyor. Bir de onun yanında küçük bir zil işareti var. Gördünüz mü? Zili de tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. O anlamda duruyor orada. Zilden sonra bir de katıl düğmesini anlatmak lazım. Gerçi YouTube sayfamın açılışında kısa bir video ile anlattım ama burada da söyleyeyim çok basit şekliyle. YouTube yayıncılar için yeni bir imkan sağladı. Çok yeni değil, birkaç ay oldu. Aylık küçük katkılarla bu yayını isterseniz destekleyebilirsiniz. Gerçekten küçük katkılar. Ayda 5 lirayla mesela. Ayda 15 lirayla ya da ayda 60 lirayla. 3 ayrı seçenek içinde. Ama bunu yaparken bir mecburiyetiniz yok. Gerçekten isterseniz yaparsınız bunu. İstemezseniz mecburi değil ki, canınız sağ olsun. Bu yayın ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar parasız olacak. Ben bunu size 5 yıl önce taahhüt ettim ve sözümün arkasındayım. Yaşadığım müddetçe de arkasında olacağım. Katıl düğmesinin anlamı bu. İsterseniz kullanabileceğiniz bir düğme. Bunların dışında bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm size. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar hiç değişmediği gibi bugünden sonra da değişecek durumda değil. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.